Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Bu hafta mühim şeyler yapacağız Cemalettin Taşçı ile birlikte. ABD Başkanı Biden'ın bir paket açıklaması bekleniyor önümüzdeki zaman diliminde. Zenginlerden vergiyi artıracak, kurumsal vergiyi %25'e çıkartacak. Onun dışında da kurumsal vergiyi minimum %15'ten 25'e çıkartmayı hedefliyor. Biraz bunun üzerine konuşalım istiyoruz. Bununla birlikte küresel çapta teknoloji şirketleri yılın ilk 2 ayında 49.736 kişiyi işten çıkardılar. Bu da 191 teknoloji şirketinin işten çıkardığı sayı bu. Yani 50 bine yakın bir sayı diyebiliriz. Türkiye'de ise DİSK Genel Başkanı'nın açıklamasına göre çalışan dörtte üçü nüfusun çalışma yaşındaki nüfusun dörtte üçü ücretle çalışıyor. Yani girişimci sınıf çok az gözüküyor buna göre. Bir de son dönemde belki bunun yanına Türkiye'deki yerel seçimlerde belediyelerin sosyal yardımları öne çıkartmış olmasını bir anlam taşıyor mu? Yu da konuşabiliriz diye düşünüyoruz. Evet, yani bu senin baştan beri söyleyip durduğun iş istemeyin, para isteğine doğru yavaş yavaş gidiyor gibi işaretler veriyor bunlar.
Yani yavaş yavaş öyle gidiyoruz da bu yavaş yavaş gidilerek kat edilir bir mesafe midir ondan emin değilim. Yani şöyle söyleyeyim yani ciddi bir savaş benzeri bir şey, bir darbe sisteme ciddi bir darbe olmadan biz ağır ağır böyle hani reformist bir biçimde herkese para ödeniyor olan bir faza geçebilir miyiz insanlık olarak? Ondan çok emin değilim. Bu hikayeyi böyle hani bu hikaye nasıl oldu da buraya geldi ve buradan sonraya nasıl gidebilir tarihi referans alarak analiz edecek olursak pek de hani yumuşak bir geçiş mümkün değilmiş gibi görünüyor. İstersen hani öyle başlayalım.
Evet.
Sonuçta ben bir süre kendi hesabıma şöyle dedim. Üretimde, imalatta insanlık bir darboğazı aştı. Bugün insanlığın üretim kapasitesi, tüketim kapasitesini, daha doğrusu ihtiyaçlarını aşmış durumda. Dolayısıyla da bir imalat, bir üretim problemimiz yok, bir bölüşüm problemimiz var diye kendimce işte bu yaptığım ukalalıklara o başlangıç noktasından sonra gelmiştim.
Evet.
Emeğin bir manası olmadığını artık dolayısıyla paylaşmak konusunda yeni bir teknoloji geliştirmemiz gerektiğini iddia etmiştim zannediyorum 90'ların ikinci yarısında. Ama şimdi hesabı şöyle de yapabiliriz yani. Aslında paylaşacak olduğumuz şeyi üretemiyoruz. Yani üretim kapasitemiz var mı? Var.
Var.
Fakat bu kapasiteyi kullanamıyoruz. Yani istersek bugünün teknolojik seviyesi ve bugünün finansal imkanları vesaire itibariyle baktığımızda istersek herkes ev sahibi, herkes otomobil sahibi yapabilecek seviyeye ulaştık. Otomasyonu işte her alandaki yeni teknolojileri falan hesaba katacak olursak yani hatırlarsın bizim yetiştiğimiz dönemde işte bir inşaat başladığı zaman bu inşaatın temelinin atılması bir 6 ay sürüyor idi. Ondan sonra bir kat çıkılıyor idi. O bir kat işte 4 ay sürüyor idi. O betonun kıvama gelmesi vesaire falan. Sonra onun üzerine bir kat daha yani 6 katlı bir binanın yapımı işte pekala 2,5-3 yıl sürüyor idi. Şimdi tablo böyle değil.
Beş yıl bile sürüyordu. Yani öyle çok da erken bitmiyordu.
Bu mesela Boğaz Köprüsü yaparken de böyleydi. Sadece işte konut inşaatı yaparken de böyleydi. Şimdiki teknoloji bu işlerin böyle uzamasını gerektirmeyecek kadar ilerlemiş durumda. Çimento üretimimizde bir darboğaz yok. Demir çelik üretimimizde bir darboğaz yok. Varsa bunlar darboğaz ise bunları kısa süre içinde ikame edecek üretim araçlarını harekete geçirme kabiliyetimiz var. Yani bu anlamda bir sıkıntımız yok. Paramız var yani. İnsanlık olarak parayı yaratıyoruz. Ama bu
İmkanlar var.
parayla
İmkanlar var, para var, teknoloji var ama sonuç yok.
evet. Bu ihtiyacımız olanı örgütlemeyi beceremiyoruz. İhtiyacımız olanı üreteceğiz, sonra bunu paylaşacağız. Bu üretme işini beceremiyoruz. Neden beceremiyoruz? Yani işte sonuçta benim eve ihtiyacım varsa bu ev ihtiyacımı talep haline getiremiyorum. Neden getiremiyorum? Çünkü o evi ödeyecek gelirim yok. Yani kabaca şöyle demeye çalışıyorum. Hepimizin ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlar teorik olarak karşılanabilir durumda ama bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli yatırımı yapacak olanlar bu yatırımların karşılığını alamayacaklar. Neden? Çünkü ben ödeyemeyeceğim. Temel mesele burada yani. Bu ilk defa yaşanan bir şey değil. Bu benzer bir durum işte atıyorum 1930'larda da yaşandı. Bütün kapasite sabitti. Yani 1925'lerdeki o işte parlak ekonomi, o parlak üretim artışını sağlayan kapasiteye herhangi bir şey olmadığı halde bir anda bir şey oldu bünyede, bir sıkıntı oldu, bir kriz geçirildi ve kapasite orada durduğu halde üretim gerçekleştirilemez oldu ve dünyanın her yerinde yüz milyonlarca insan aç kaldı yani. 6 ay önce mümkün olan 6 ay sonra mümkün olamaz hale geldi. Orada fabrikalar var, fabrikalar çalışamıyor çünkü işte talep yok, ihtiyaç var ama o talep haline gelemiyor vesaire. Şimdi bu hali insanlık nasıl açtı? Özü itibariyle bakacak olursak İkinci Dünya Savaşı ile birlikte açtı. İkinci Dünya Savaşı sırasında kadın iş gücünün ağırlıklı olarak üretime katılması.
Evet.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Avrupa'da Amerikan tarzı imalatın yani vasıfsız iş gücünün üretim bandı marifetiyle imalata katılabilir olmasının sonrasında daha önce iş gücüne katılamaz olanların iş gücüne katılmasının sonucu bunların ücret kazanmasıyla, ücret elde etmesiyle ve o ücretlerde devlet marifetiyle, sosyal devlet anlayışıyla ücretler de yüksek tutulduğu için ihtiyaçlar talebe dönüşebildi ve bu sistemin çalışmasını sağladı. Yani kabaca söyleyecek olursak aslında büyük ölçekli, devasa ölçekli bir imece kuruldu. Bu imecede imecenin kurulabilmesi için imeceye katılanlara imecenin ürünlerinden pay alma mekanizmaları kuruldu. Bunu da devletler yaptılar. Ve bizim bildiğimiz, bizim içinde doğduğumuz, evrensel zannettiğimiz ulus devlet meselesi aslında orada pekişti. Yani ulus devlet fikri belki 150 yıllık bir fikirdi ama reel olarak böyle ekonominin her hücresine müdahil olabilen ve buna paralel olarak bizim sağlığımızdan, eğitimimizden vesaire kendisini sorumlu tutuyor olan devlet aslında İkinci Dünya Savaşı sonrasının şartlarında ortaya çıktı. Yani daha önce de ilkokullar vesaireler falan vardı. Daha önce de işte sağlık kurumları vardı ama bunların böyle norm haline gelmesi ve ciddi bir mesuliyet üstlenmesi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani.
Zaten
Ve
dünyadaki devlet sayısı da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok arttı. Bağımsız devletler hızla arttı. İşte Birleşmiş Milletler üyesi oldu hepsi de.
evet, sonuçta bizim bu içinde büyüdüğümüz şartlar da norm olarak kabul ettiğimiz ulus devlet aslında o kadar eski bir şey değil. Ve hem sayıca senin dediğin gibi arttı, hem sorumlulukları derinleşti vesaire. Ve bu mekanizmayı köyden şehre göçü, tarımdan sanayiye geçişi vesaireyi ulus devletler
Organize etti.
marifetiyle değil, vasıtasıyla yaptık insanlık olarak. Yani bu regülasyonu, bu sistemin, bu çarkın dönmesini sağlayan siyasi mekanizma ulus devlet idi. Bu ulus devletlerin bu şekilde çalışması sonuçta uluslararası planda çok ciddi eşitsizliklere yol açtı. Yani benim hep severek verdiğim misal, yani sanayi devriminin yaşandığı dönemde, yani 18. yüzyılın ortalarında, hatta pardon yani 18. yüzyılın sonlarında, 19. yüzyılın ortalarında hatta Leeds'te yaşayan bir ailenin gündelik kalori tüketimiyle veya işte temiz suya erişimiyle veya neye aklına geliyorsa gündelik hayatını belirleyen faktörler ile Leeds'te yaşayan bir ailenin faktörleri ile Halep'te yaşayan bir ailenin faktörleri öyle çok da birbirine farklı değildi. Yani birisi sanayi devriminin merkezinde, birisi sanayi devrimine çok uzak bir yerlerdeydi. Leeds'te yaşayan veya işte Nottingham'da yaşayan birisiyle Halep'te yaşayanın arasındaki fark ta demin sözünü ettiğim dönemde yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra açıldı. O makas oradan sonra açıldı yani. Uluslararası düzen de ulus devletler kendi aralarında rekabet ederlerken bazı ulus devletler bazı diğerlerine kıyasla daha tırnak içinde başarılı oldular. Bu başarılı olmaları daha akıllı olmalarından şundan bundan kaynaklanmadı.
Yani doğrudan
Net olan da
sömürgecilik zamanında açık olmayan fark, dolaylı olarak bağımsız devletler arttığında fark daha da yükseldi yaşayan insanlar, aileler arasındaki.
evet, isteyen bütün istatistiklere bakabilir yani. Yani bizimkini yaşadığımız dönemde arttı bu fark. Biz buna şahit olduk. Bizim çocukluğumuzda aslında Almanya'daki muadilimizle bizim aramızda o kadar büyük bir fark yoktu. Ama biz genç olduğumuzda, biz 25 yaşına geldiğimizde bu fark ciddi bir yere gelmişti. 40 yaşına geldiğimizde hiç kapanmayacak gibi görünen bir seviyeye gelmişti yani.
Hatta onu böyle geçelim, Alman vatandaşıyla Türk'ü karşılaştırmayı, Almanya'ya çalışmaya giden işçilerin aileleriyle Türkiye'deki diğer aileler arasındaki fark da açılmıştı.
Ya işte o dönemde açıldı.
O
Yani
dönem.
Almanya, Türk işçiler, Hırvat işçiler, İtalyan işçilerle vesaire bir fark yarattı ve bu fark sonuçta bu farkın yaratıldığı devletin topraklarında yaşayanlara bir şekilde difüze oldu. Biz bu anlamda çok kısa bir süre içinde yani 1950 ile 1980 arasında 30 yıllık bir dönemde olağanüstü bir yani renk aynıydı sonuçta sıralama aynıydı. Ama bu sıralamadaki farklar, puan farkları uluslararası ligdeki puantajda sıralama çok değişmedi fakat puan farkları çok arttı o 30 yıllık dönemde. Ve buradan yola çıkarak da işte ulus devletler, ulus devletlerin performansları hakkında birçok laflar edildi. Ama aslında burada net bir biçimde bilhassa Dünya Bankası ve IMF marifetiyle belli ülkelerden belli ülkelere kaynak transferi gerçekleştirildi. Bu sayede oldu olan yani. Orada böyle çok daha akıllı var. İşte orada sekülerler ya da işte protestanlar, katolikler kattılar falan. Bütün bunlar masal yani. Sonuçta yani kültürel faktörler şunlar bunlar. Elbette bir etkisi varmıştır ama ana hatları itibariyle orada işleyen bir mekanizma vardı ve bu mekanizma tarihten devreden kaynak transferinin pekişmesiyle gerçekleşti. 1980'de bu sistemin artık sürdürülemeyecek olduğu görüldüğü andan itibaren işte bu küreselleşme marifetiyle başka bir faza geçti dünya ve daha geniş yığınları imeceye katmak gerçekleşti. Bu hesaplandı, bu planlandı filan bilmiyorum ya. Yani. Böyle bunları planlayan bir takım merkezler olduğunu da zannetmiyorum. Ama sistem tıkandı. Neden tıkandı? Çünkü işte evet Almanya'da ortalama bir Alman işçisi, ortalama bir Türk işçisinin 4 katı, 5 katı kazanabiliyor ve işte daha çok tüketebiliyor vesaireydi ama sonuçta Almanların ürettiklerini Almanlar tükettikleri zaman sistem çalışmıyor oldu artık. Ölçek ekonomisi vesaire birçok başka faktör de bu işte girdiği için o Almanların ürettiklerini Türklerin de tüketmesi gerekiyordu. Türklerin tüketebilmesi için Türklerin gelir elde etmesi gerekiyordu. Türklerin gelir elde etmesi için Almanyalaşması gerekirse Türkiye'nin bu sefer Almanya Türkiye'ye bir şey satamayacak vesaire gibi sistem tıkanıyor yani. Bunun tepesinde bunlar ve sermaye sahip olanlar da kendi öncelikleri nedeniyle yaptıkları müdahalelerle işte küreselleşme dediğimiz hadise vuku buldu. Bunun
Yani
sonucunda
Türkiye'nin küreselleşme seyrini biraz da Alman arabalarının sokaktaki artışıyla gözlemlemek mümkün mü? Mercedes'i falan gibi.
tabii yani sonuçta Türkiye'de Mercedes'in artışına paralel olarak da Almanya'da Alman otelinde işte Türk havlusu görmeye başladın yani.
Evet.
Bu iş bölümüyle yani imece genişledi. İş bölümü de bir pay sahibi oldu işte Türkiye, Endonezya, Mısır vesaire falan bir pay sahibi oldu ve Almanya ile Türkiye arasındaki makas daralmaya başladı ama bu süreçte Almanya'nın içinde ve Türkiye'nin içinde gelir dağılımı eskisine kıyasla daha da bozuldu yani. Net toplamda bizim 1930'daki insanlığın 1930'daki gelir dağılımı 1950'deki gelir dağılımına göre daha bozuktu. 1980'de bu nispi olarak yani 50'den sonra 45'ten sonra nispi olarak gelir dağılımı derken de nominal bir gelirden söz etmiyorum. Yani tüketim kabiliyeti itibariyle, sıradan insanın tüketim kabiliyeti itibariyle baktığımız zaman yani oralarda birilerinin milyarlarca dolar biriktirmiş olmasının çok büyük mü kalmıyor tüketim kabiliyeti itibariyle baktığın zaman. Onun milyarlarca dolarla satın alabildiği şeyleri sen burada işte 10 bin dolar yıllık gelirle alabiliyor isen o milyarlarca doların çok büyük bir anlamı yok. O fonksiyon üstlenecek şey. Sonuçta o milyarlarca dolar sahipleri işte yatlar sahibi oldular, uçaklar sahibi oldular. Ve yani sen onlara sahip olamadın ama sonuçta onlar kadar gömleğin oldu, onlar kadar pabucun oldu. Eskiden bu tablo böyle değildi.
Evet.
1930'larda tablo böyle değildi yani. Ve bu 1980'lere kadar gelir dağılımı kademeli olarak düzeldi yani. Bütün ulus devletlerin içinde kademeli olarak bu düzeldi. Ama işte 1980'den sonra olay tersine döndü. Uluslararası düzeydeki farklar azalmaya başladı. Ama ulus devletlerin içindeki gelir dağılımı bozulmaya başladı. Dolayısıyla daha çok ve daha yaygın servet birikiminde gerçekleşti yani. Şimdi bunu aşmak için
Özal'ın dediği orta direk meselesi 80'lere kadar işledi. Ondan sonra orta direk kaybolmaya başladı.
80'lere kadar çalışma. 80'lerden sonra da şimdi bizim orta direğimiz aslında işte 80'lerden sonra yani dünyanın belirli ülkelerinde o orta direk 1945'ten 80'e kadar üretilmişti. Biz 1980'den sonra küreselleşme sayesinde ürettik. Yani bizim orta sınıflaşmamız küreselleşme marifetiyle oldu yani. Küreselleşme bu anlamda gelişmiş ülkelerdeki şartların gelişmekte olan daha geride kalmış ülkelere transferi anlamına geldi. 1930'da sistem tıkanmıştı. O tıkanıklığı bir savaş ve o savaştan ders almış devletlerin müdahaleleriyle açtık. Devletler içinde açtık. Şimdi yine bir tıkanıklık var. Bu tıkanıklık artık devletler marifetiyle, devletlerin müdahalesiyle aşılabilir değil, çözülebilir değil. Çünkü sistem küresel, yani sözünü ettiğimiz dönemde tayin edici, karar verici olan ulus devletlerdi ve hemen tamamı kapalıydı. Yani her birisi gümrük duvarlarıyla korunmuştu. Her birisinin kendi para birimi vardı. Bu para birimlerin arasında transfer maliyetlerini tayin eden devletti. Mesela şimdi tablo böyle değil. Ne gümrük duvarları var, ne para birimlerinin bir hükmü var, ne de bu para birimlerinin birbirine göre değerini belirleyecek bir büyük otorite var. Dolayısıyla şimdi bu tıkanıklaşmanın mekanizmaları ne olacak? Büyük bir savaş olmadan bu aşılabilir mi? Ve hangi mekanizmayla aşılabilir? Bu ciddi bir sıkıntı konusu şu anda. Dünyayı kasıyor olan şey bu ya. Şimdi burada en
Aslında
büyük oyun
büyük bir savaş olmuyor ama dünyada da hep savaşlar var işte. Rusya saldırdı Ukrayna'ya, orada var. İşte Irak'ta, Afganistan'da hep olup durdu. Şimdi İsrail'de bir savaş var. Dünyanın pek çok yerinde bu tür çatışmalar hep var. Bir tür küçük mini savaşlar da diyebiliriz bunlar.
savaş anladığımız anlamda işte böyle bir takım silahlı kuvvetlerin birbirleriyle ve işte başka sivil güçlere yaptıkları şeyler filan dışında mülkiyet düzenini alt üst eden bir şey olarak sonuçta her kimse buna müdahale olacak olan özne bu öznenin daha önce atıyorum yani tıkanıklığa sebep olmuş olan servet sahipleri kimlerse bunların tasfiyesi, yeni servet sahiplerinin ya da servetin yeniden dağılımını sağlayan bir mekanizma olarak savaştan söz ediyorum. İkinci Dünya Savaşı bu işi yaptı yani.
Evet.
İkinci Dünya Savaşı sonuçta sistemi tıkamış olanların yani ne olmuş oldu? Mercedes yine Mercedes olarak üretimine de devam etti ama Amerika'daki Birleşik Devletler'deki üretim anlayışını transfer etmek yani sıradan insanın işçi olmasını sağlayacak üretim bandına geçmesini ne sebep oldu savaş? Daha önce işte bütün Avrupa'da olduğu gibi daha uzmanlık gerektiren teknolojilerle iş yapılıyor idi. Burada kıskançlık vardı yani. Yani isteyen o sanayinin seyrini takip edebilir. Bilhassa otomobil sektöründe ama hemen hemen bütün sektörlerde sonuçta Avrupa'da Fordist anlayışlar ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaygınlaştı. Fordist anlayışların önemi şu yani. Kitle üretimi yapabiliyorsun. Bunu vasıfsız iş gücüyle yapabiliyorsun. Vasıfsız iş gücüyle yapabiliyor olman iki kişiye, iki tarafa kaybettiriyor. Yani bir sermayelere kaybettiriyor. Ne kaybettiriyor sermayelere? Sonradan bu çok rahatlıkla telafi ettiler ayrı. Ama sermayedara kendisinden aşağıdakilerle arasındaki farkı kaybettiriyor. Gelir dağılımı düzeliyor yani. Üretim arttığı zaman, kitleselleştiği zaman herkesin sahip, senin sahip olduğunda daha çok kişi sahip olabilir oluyor. İkincisi vasıflı iş gücünün aleyhine bu iş. Yani sen şimdi iyi kötü bir vasıf sahibisin ve o vasıf sahibi olduğun için benden daha yüksek hayat standartına sahipsin. Üretim bandını getirdiğin zaman seninle benim aramdaki fark ortadan kalkıyor. İkimiz de ben köyden dün gelmişim, dağdan yeni inmişim. Senin yıllardır edindiğin tecrübeyle kazandığın statüye, standarda vesaire ulaşabiliyorum yani. Bu hoş bir şey değil senin açından. Dolayısıyla bu sistemi tıkayan bu idi ve bunun üstünden geçti savaş. Bunun üstünden geçilebilecek kadar nasıl diyeyim bir kararlılığı inşa etmek için o savaş şartları gibi şeylere ihtiyaç var. Bu anlamda savaştan söz ediyorum. Yani insanlar can pazarında olmalılar ki statü kaybına ceza alsınlar ya. Ya da yani zaten savaş nedeniyle her şeylerini kaybedecek durumla karşı karşıya olsunlar ki statü kayıplarını göze alsınlar. Şimdi evet ben yani bu manada bakarak diyor idim ki bütün bir 90'ların ikinci yarısı ve 2000'lerin ilk 10 yılı boyunca yani dünya çok büyük ölçekli bir savaşa girecek. Can pazarı olacak. Tamam kardeşim aman denecek. Yani şimdi böyle 40 tane daire biriktirmiş o 40 dairenin kiraları üzerinden her yıl yeni bir tane daha daire alarak işte başkalarına konut kiralayarak hayat sürdürüyor olanların ya tamam caydım bu işten. Hani bunları birleşelim diyeceği noktaya gelmesi için böyle büyük ölçekli bir savaş olacak vesaire filan diye bakıyorum. Değil mi? E şimdi yani pandemiyle birlikte ya galiba savaşsız ya da böyle büyük ölçekli savaşsız bu işi atlatabiliriz diye düşünmeye başladım. Ve şimdi de evet yani öyle bir havadayım kendi hesabıma. Yani bu demokrasinin sıkıntıları vesaireler o, yani tuttuğumuz her şeyin elimizde kalması ve hiçbirimizin bir yarın öngöremiyor olmamız ne kadar varlı olsak artık hayat sevincimizi, neşemizi falan kaybetmiş olmamız ve bunun çok yaygınlaşmış olması, çok küçük problemlerin çok ciddi gerilimlere yol açıyor olması, yani küçük problemler aslında, karşı karşıya kaldığımız problemler küçük problemler. Dedelerimizin karşılaştıkları, babalarımızın karşılaştıklarıyla kıyaslanırsa, bizim karşılaştıklarımıza kıyaslanırsa bizim çocuklarımızın problemleri son derece küçük problemler. Ama bunların her birisi çok hararetleniyor ve haklı bir şekilde hararetleniyor. Yani gençleri yargılamak için söylemiyorum. Yani. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani senin, benim, ailelerimiz bizleri özel okullarda, devlet okulundan başka okullarda okutmak falan gibi bir hassasiyet bir şıklarına gelmemişti. Yani.
Hiç.
Yok, yok değildi özel okul vardı ama yani yılların böyle bir problemi yoktu. Çünkü zaten nüfusun 10.000'de biri ancak özel okulda okuma şansına sahipti yani. E şimdi ama çocukların eğitimi böyle trajik bir şey haline geliyor. Öyle değil mi yani her ailede çocukların eğitimi kendi başına trajik bir problem.
Her
Bizim
şey
zamanımızda öyle değil
bir
işte.
yana, çocukların o eğitimi bir yana. Yani her şeyi bırakabilirsin yani.
E şimdi bizim zamanımızda tablo neydi? Diyeceksin sen önlüğünü, takacaksın beyaz yakanı. İşte o ütülü olacak, kolalı olacak. Yoksa işte hani azar işçisi, mendilin, tırnakların falan kontrol edilecek. Yani işte buydu yani. Hep biz buyduk yani. O şartları bugün uygulamaya kalksan yani herhalde öğretmenleri öldürürler. Yani doktorları dövmekle kifayet ediyorlar. Öğretmenleri öldürürler herhalde. Yani. Neticede dünya böyle bir yerden geldi ve şimdiki tıkanıp barışçı yollarla, reformlarla çözülebilir olduğuna inanmıyorum. Çok radikal şeyler gerekiyor. Bu çok radikal şey nasıl bir özne marifetiyle, biz o özneyi nasıl inşa edeceğiz? Ben bunları kestiremiyorum, bilmiyorum yani. Ama ana hatları itibariyle yani senin en başta söylediklerine dönecek olursak, ya Birleşik Devletler'in tayin edici gücü var idi. Bu tayin edici gücünü dolarda konsant etmiş idi ve bu dolar üzerinden de dünyada birçok şeyi kontrol etme şansına sahip. CIA ile şununla bununla değil yani. Arkasında Amerikan ordusu olan dolarla yürüyor idi bu işler. Ve ben Irak operasyonunu da doğrudan doğruya doların statüsünü korumak için tezgahlanmış bir şey olarak görmüştüm. Öyle iddia etmiştim. Yani doların statüsünün dayandığı şey de bak kardeşim, ha bu Amerikan ordusudur. Ru göstermek için, gözümüze sokmak için Irak'ta muazzam bir tediş sergilendi yani. Herkesi ürkütecek, ama herkesi yani Amerikalılar da dahil herkesi ürkütecek bir şovdu o ya. Yani. Şimdi hala öyle bir Birleşik Devletler askeri gücü var, ama artık ya bu tür işler uyuşturucu müptelalığı gibidir yani. Durmadan dozu yükseltmen gerekir. Mevcut şartları korumak için dozu yükseltmen gerekir. Birleşik Devletleri'nde bu dozu yükseldiği yer işte Irak'ta bir anlamda zirve yaptı. Oradan itibaren de artık bu olaylar yürümüyor. Ne, hiçbir şey yürümüyor yani. Artık Birleşik Devletleri'nin yaptığı hiçbir şey yürümüyor. Avrak asnak dönüyor. Dolayısıyla şimdi Biden'ın bu kadar zaman tırnak içinde sanki biz hala 20. yüzyılda yaşıyormuşuz mantığıyla yapılmış olan ekonomiye müdahaleleri, şimdi geriye sarmaya çalışması, zenginlerden tırnak içinde daha çok vergi almaya kalkması falan bana komik görünüyor. Bunlarla çözülebilir bir problemimiz yok yani bizim.
Şimdi son Davos toplantısında da orada zenginler öyle demişlerdi. Bizden daha çok vergi alın, bunu dağıtın insanlara, az geliri olan insanlara verin diye bir talep de ortaya çıkmışlardı. Ya da en azından bu dillendirilmişti.
İşte bütün bunların hiçbir manası olduğunu düşünmemiştim. Şimdi zenginlerden vergi alacak devlet, ya zenginlerin zenginlikleri devlet sayesinde.
Evet.
Yani zenginlerden vergi alacak devlet ne olacak? Zenginler o devletin kaynaklarına hortumu bağlamışlar. Yine onlara dönecek yani. Ya mevcut zenginliklerin büyük bölümü, yani büyük zenginliklerin hemen hemen tamamı finansal operasyonlarla üretilen zenginlik. Yani şöyle bakalım istersen işe. Yani Google işte 3 bin kişi işten çıkarır, yarın da 40 bin kişi işten çıkarır. Google'ın değerinde bir düşme olmaz vesaire. Google'ın da şu kadar değeri var diyelim. Tamam mı? Yani iyi ya, bu Google hissedarları sen ben olabiliyoruz. Yani Google'ın değerinde biz insanlar, sıradan insanlar olarak, yani işte babası şu kadar birikim yapmış birisi olarak Google'da hissedar olabiliyoruz. Google kazandığı neyse o kazandığından biz de pay alabiliyoruz. Google'da bir şey, o değeri hak edecek kadar da bir şey kazanmıyor zaten. Orada bir şişkinlik yaratılıyor. Yani para fazlası var. Bu para fazlası böyle yerlerde dönüyor. Sorun şu, Google'ın değeriyle oynayabilir. Onu düşürüp düşükken alıp yüksekken satabilecek ve bunu büyük montanlı bir şekilde yapabilecek sınırlı sayıda özne var. Yani dünyada 8-10 tane büyük fon var. Ve bu büyük fonlar birkaç bin kişinin bu yollarla üretilmiş servetlerini yönetiyorlar. Şimdi onları vergilendirdin. Yani neyini vergilendireceksin onu da bilmiyorum da. Yani gelirini mi vergilendireceksin, servetini mi vergilendireceksin onu da bilmiyorum da. Hadi diyelim ki hepsi de razı gelmezler zaten de. Yani sonuçta Birleşik Devletler, Fransa bunları vergilendirmeye kalksa Belçika'ya kaçtılar.
Başlıyor.
Belçika vergilendirmeye, Hollanda'ya kaçacaklar. Orası vergilendirirse vergilendirmeye, Malta'ya kaçacaklar yani.
Şimdi hep birlikte yükseltmeyi planlıyorlar. O kaçışları önlemek için Avrupa Birliği ile işte Amerika birlikte hareket edip bu görüşmeleri yapmışlar galiba. Aynı oranda, her yerde aynı oranda artacak.
Tamam da yani sonuçta Rusya bunlara dahil değil. Yani
Değil.
Rusya bu gaz yapacak ya da yani Mısır yapacak vesaire vesaire. Bu sonuçta bu servetin üretildiği mekanizmanın toprağa bir bağlılığı yok ki. Parayı paradan kazanıyor olduğun sürece. Şimdi eskiden Mercedes fabrikasını sen alıp da Almanya'dan Fas'a taşıyamıyor. Hadi taşısan ne olacak yani? Bu sefer de gümrük vergisi nedeniyle başın belaya girecek. Üretim yapıyorsun ve bu üretimi satışından bir gelir, bir servet elde ediyor isen o şart başkaydı. Elinde doları altını, Bitcoin'i, Euro'ya, Euro'yu kahveyi bilmem neye transfer ederek para kazanıyor ise, para buradan kazanılıyor ise eğer, o zaman yani sınırların bir manası yok. Dolayısıyla işte Seyşel Adaları'na giderim, yerleşirim ve orada yapıyor isem operasyonu, orası da benden vergi almıyor ise ya da orası da benden vergi almasın bir zahmet. Yani yatımla oraya gidip de harcama yapıyor isen, yani Seyşel ekonomisi için anlamlı bir şeydir bu. Dolayısıyla bu iş çalışmaz yani. Bu iş böyle vergiyi arttırarak vesaire çalışmaz. Buradan para kazanılmasını imkansızlaştıracak bir şeylere ihtiyaç var. Başından itibaren tepinip duruyorum. Yani bu para kazanma işi, ben zenginleri zenginlikleriyle bir alıp verebiliyor olan birisi değilim yani.
Evet.
Zenginliğin risk olmadan elde edilmesine karşı ben gelir dağılımının bozukluğuyla da bir sıkıntım yok. Çok çok bozuk olabilir. Beni çok ilgilendirmiyor yani. Ben kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilecek düzeyde ben ve herkes kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde gelir sahibi olsun. Buna katılabilecek mekanizmalar açık olsun. Yani bunun paylaşımı için, toplam üretimin paylaşımı için ne yapılacak olduğu belli olsun ve her birimiz bunu yapabilir olalım. O birileri trilyon dolar sahibi olsunlar. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Yani o trilyon dolarlarla işte ne bileyim yani yapacak bir şey bulamadıkları için deniz altında Titanik enkazı ziyaret etmek için 200 bin dolar harcasınlar. Sonra da orada ölsünler filan ya da uzay işte
Hayatım.
3 gün uzayda olmak için 500 bin dolar harcasınlar. Ne manası varsa yani hatta ben de özeneyim mesela. Ulan ben de olsa da ben de gitsem filan değil. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Beni burada ilgilendiriyor olan iki tane husus var. Birincisi şu, bu servetler risk karşılığı üretilmiyorlar. Risk karşılığı üretilmiyorlar şu demek, piyasa yok demek. Piyasa yok demek şu demek, sonuçta benim ihtiyaçlarıma hassas bir sistem yok demek artık. Benim ihtiyaçlarım hassas olsa benim bu sistemde tüketim yapabiliyor olmam için, yani kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyor olmam için benim gelir sahibi olmama da hassas olacak sistem. Dolayısıyla zaten beni gelir sahibi kılmanın yollarını bulacak. Şimdi sen en başta dedin ki işte nüfusun 1/4'ü ücretle geçiniyor. Demek ki müteşebbis oranı çok daha azdır normalde. Yani bir toplumda %1 müteşebbis zaten kafidir. Bu %1 müteşebbis bir şeyler yapar. 100 kişiye gelir kapısı açar. Yani 1000 kişiye gelir kapısı açar. Bunların zaten onda 9'u batar ya. %1'in onda 9'u batar. Binde 1, 1000 kişiye gelir kapısı açar. Ve sistem çalışır. Bütün tarih boyunca da tablo böyle oldu. Yani öyle çok müteşebbise falan ihtiyacımız yok. Sorun şu, ortada teşebbüse ihtiyaç kalmadı. Yani çünkü adam tamamen sistemden bağımsız, piyasadan bağımsız bir servet üretip bunu büyütebiliyor, yönetebiliyor ve bunun içine devletleri kullanıyor. Şimdi zamanında öyle veya böyle imeceyi genişletmek zorunda kalmış olan devletler son derece sınırlı insanlara çalışıyor. Bu sistemi çarpıtıyor. Yani işte Türkiye'de ne görüyoruz? Devlet zengin yaratmak için lüzumsuz inşaat projeleri yapıyor. O kaynak deprem bölgesindeki konutların iyileştirilmesine harcanabilirdi ama oraya harcanmadı. İşte Çanakkale Köprüsü'ne veya işte Uşak Afyon havaalanına harcandı yani. Bu doğrudan doğruya devletin zengin yaratma ya da devlet üzerindeki işte tırnak içinde zenginlerin nüfuzu sayesinde gerçekleşiyor. Birincisi bu herkes piyasaya yükleniyor, piyasa çalışmıyor. Piyasa çalışsa Afyon, Uşak Havaalanı yapılamaz. Zafer Havaalanı yapılamaz yani. Hatta işte Çanakkale Köprüsü de yapılamaz. Tamam mı? Şimdi birinci tarafı bu işin. İkinci tarafı bunun uzantısı olarak tablo şöyle oluyor. Şimdi orada bir yerlerde bir takım paralar var. Bu paraların bir biçimde dolaşımı gerekiyor ki büyüsün. Çünkü para dolaşmadığı zaman bir manası yok. Dolaştığı zaman büyür. Şimdi bunun dolaşımı için dandik dundik bir takım işler yapılıyor. Senin kahvehanelerle ilişkin nasıldı bilmiyorum ama ben yani İzmir'de oturuyor idim, Ankara'da okuyor idim. İzmir'e geldiğim zaman gittiğim kahveler vardı. Okey oynamaya, briç oynamaya falan gittiğim kahveler vardı. Ankara'ya gittiğim zaman da gittiğim kahveler vardı. Gidebilecek olduğum, Ankara'da gidebilecek olduğum onlarca kahve vardı. Ama bunların işte bir tanesini, birkaç tanesini denedikten sonra bir tanesine karar veriyorum idim yani. Sonuçta herkes de böyle davranıyor. Şöyle bir beklentim yoktu. Ben öyle bir kahve olsun ki, kahve zinciri olsun ki Ankara'daki standartları İzmir'e geldiğimde de bulayım. Şimdi Starbucks diye bir şey çıktı. Yani tek başına Starbucks'tan söz etmediğim herhalde anlaşılıyordur. Böyle konseptler çıktı. Standartizasyon üzerinden kendisine bir zemin sağlayan konseptler çıktı ve işte bu konseptler ile yaşadık. Bir 20 yıldır bunlarla yaşıyoruz yani. Bu bizim gençliğimizde yoktu böyle şeyler. Bizim gençliğimizde böyle hipermarketler de yoktu.
Yoktu, evet.
Süpermarket zincirleri de yoktu. Bu süpermarket zincirlerinin vesairenin bir manası var. Anlaşılır bir şey yani. Ama Starbucks'ların falan yok. Bu sadece standartizasyon satıyor. Tablo şu. Öyle deniyorum, böyle deniyorum. Bir biçimde karikatürize ediliyor. Belki de ben karikatür halinde ifade ediyorum, bilmiyorum. Sonuçta şu anda dünyada Starbucks müşterileri, Starbucks camiası ile sıradan kahvehanelerin camiası arasında bir kavga var. Kavga bu kavga yani.
Bu kavga o isimler üzerinden değil ama oradaki kültürler üzerinden mi yürüyor?
Evet, oradaki kültürler diyelim. Oradaki dünya tasavvurları diyelim. Ama sonuçta bu dünya tasavvurları böyle fanusta ya da işte saksıda kendi kendine yetişmiyor. Starbucks tercih etmek, Starbucks'ları tercih etmek için belirli bir kere hayat standardına vesaireye falan sahip olman gerekiyor. Daha zor sürdürülebilir bir şey Starbucks müdavimi olmak yani. Bir kahvehane müdavimi olmaya kıyasla çok daha zor sürdürülebilir bir şey. Onu finanse edebilecek güce sahip olman gerekiyor. Onu finanse edecek güce sahip olman için de zaten sana Tırışka'dan bir iş yaratılmış. Ya Starbucks kendisi Tırışka'dan bir iş. Bu Berkun Oya'nın dizisini izledin mi?
İzledim.
Yani işte oradaki o genç kızın fikri gibi, konsepti gibi yani. Friends and friend. Yani şimdi ne manası var? Hiçbir manası yok. Ama Berkun Oya'yı da çok takdir ettim yani. Hani koku arkeolojisi kadar manasız bir şey icat et deseler bana edemez değil mi? O etmiş. Ama şimdi böyle bir fikri satmaya kalksan satabilir misin bu dünyada? Satabilirsin yani. Kimsenin bitkilerinin dostluğundan bir şey beklediğinden değil. Kendilerini başkalarından ayırabilecek olduğu için oluyor, çalışıyor bu mekanizma. Mesele Starbucks'ın buraya siz giremezsiniz, siz gelemezsiniz, burayı ben finanse edebilirim diyebiliyor olmamı bana sağlaması. Burası bizim gibilere özgü bir yer. Bu mekanizma çalışıyor. Ya ben ısrarlı bir biçimde söylüyorum. Bak geçen sefer de söyledim. Sonuçta aslında onun altına yazılan yorumlar kendi kendilerine de beni teyit ediyorlar. Bakın yani sizin derdiniz Erdoğan'ın seçimini kaybetmesi değil diyorum. Yani. Sizin derdiniz Starbucks'a gelemeyecek olanların Starbucks'a gelemiyor olmalarının garanti altına alınması. Sizin onlardan daha üstün olduğunuzu kendi kendinize gösterecek mekanizmalara ihtiyacınız var. Ve evet yani beni eleştirmek için alta yazılan yorumlar gösteriyor ki yani evet o insanlar orada kalsınlar ve zaten orayı hak ediyorlar diyor. Herkes bunu söylüyor. Problem Erdoğan'la değil, ona oy verenlerdi. Ona oy verenlerin problemi de Kılıçdaroğlu'yla, CHP'yle, şununla bununla değil, bizimle. Böyle kilitlenmiş ve bu kilitlenme sayesinde sürdürülüyor olan mantıksız bir sistem var. Demeye çalıştığım şey, hikaye bu ya. Bu kilitlenme nasıl aşılır? Bu kilitlenme böyle nasıl desem hani küçük küçük iyileştirmelerle aşılabilecek bir şey gibi görünmüyor bana. 1945 sonrasında olduğu gibi bir eşik atlandığında bu çok hızlı bir biçimde yol almayı sağlayacak. Ama o eşiği atlamak için radikal bir şey, bir devrim bir şey gerekiyor. O nasıl gerçekleşecek, nasıl, nereden başlayacak bunu bilmiyorum. Ama şimdi hani bir misal olarak şunu söyleyeyim yani. Kızım bir Arap profesörün bir mimari konferansına gitmiş. Geldiğinde işte olayı anlatırken bende kalan intiba, onun söylediğini değil de bende kalan intibayı söylemiş. O Arap profesör anladığım kadarıyla yani şimdiki bu mimari problemler aslında bir İslami düzen olsa ortaya çıkmazlardı, çözülebilirlerdi. İşte mülkiyet ilişkileri vesaire filan bir şeyler anlatmış. Tabii ki dinleyenler de hani var öyle İslami düzenler Katar'da, şurada, burada niye çözülmedi? Onlar İslami değil demiş yani. Bildiğimiz bu gerçek İslam bu değil mevzuna gelmiş. Aslında hani sosyalistlerle konuştuğun zaman da gerçek sosyalizm zaten o değil deniyor. Demokratlarla konuştuğun zaman da, benim gibilerle konuştuğun zaman da gerçek demokrasi bu değil diyoruz. Şimdi bizim hepimizin söylediği şey ne? Yani o gerçek İslam bu değil diyenlerin İslam kavrayışı ne? Aşağıdan yukarıya bir düzen, yani alttakileri güçlendirecek bir İslam'dan İslam hayali kuruyorlar. Gerçek sosyalizm bu değil diyenler neden söz ediyorlar? Aşağıdakilerin güçlendirecek, yani kudretin merkezileşmediği bir insani düzen kastediyorlar, öyle değil mi?
Evet.
Ben de gerçek demokrasi bu değil, aslında piyasa olması lazım falan derken neyi kastediyorum? Aşağıdakilerin güçlendirilmesi, kudretin merkezileşmediği bir düzenden söz ediyorum. Net toplamda olay şöyle bir şey. Hepimiz kudretin merkezileşmediği, sıradan insanın yeterince güçlü olduğu bir düzenden söz ediyoruz. Kimi bunu İslam, kimi sosyalizm, kimisi demokrasi vesaireyle söylüyor. Ama herkesin derdi şu. O düzeni tesis edebilmem için kudreti merkezileştirip benim elimi verin. Ben bu düzeni tesis edeyim diyor. Şimdi paradoks burada. Bu anlayışla aşırı merkezileşmiş kudretle baş edemiyoruz. Dünyanın her yerinde. Yani bir zaman ulus devletler aşırı merkezileşmiş, çok yoğunlaşmış kudrete sahiptiler. Şimdi onları aşan ve fiktif olarak yaratılmış devletleri söğüşleyerek büyümüş servetler var. Bunları aşamıyoruz ve her seferinde bu İslami, sosyalist veya demokratik hayalleri gerçekleştirmek için durmadan daha kudretli merkezler inşa etme derdindeyiz yani. Yapmak istediğimizin tam tersini yaparak dile
Ama
getirdiğimizin
yani bizim de gücümüz o merkezi, çok güçlü merkezi yok etmeye ya da tahrip etmeye yetmiyor. Mecburen onu tahrip edebilecek bir güce sahip bir başka merkez arıyoruz ki tıpkı ulus devletlerde olduğu gibi o devleti biz alt edemiyoruz. Bari şu devlette onu dengeleyelim noktasına gidiyor. Muhtemelen insanlık da hala o şekilde düşünüyor. O gücün karşısına ona benzer bir güç çıkarma.
şimdi sanayi devriminin yarattığı dünyada burjuvazi kendisinden önceki bu aşırı güçlü odakları yıktı ve reel anlamda gücün parçalanmasına sebep oldu. Sonra orada güç yeniden konsantre oldu. 1945 sonrasında sosyal devletlerle biz burjuvazinin gücünü dağıttık. Şimdi bir sonraki safhadayız işte. Bunu demeye çalışıyorum. Ve bunların her birisi büyük savaşlarla oldu. Yani biz modernleşmenin tarihini konuşurken hatırla yani o işte 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları. Oralarda o burjuvazi kendisine nefes alacak alanı yaratıp aristokrasiyi tasfiye etti. Bu iş kanlı bir iş oldu yani. Yani bunun işte en görüneni Fransız ihtilalidir. Ama ya başka yerlerde Fransız ihtilali ölçeğinde bir şey olmasa da ama ana hatları itibariyle çok kanlı bir sürecin içinde o kemikleşmiş, o kireçleşmiş yapı dağıtılabildi. 1945'te de ulus devlet kendisini yeniden tarif etmek zorunda kalarak burjuvazinin gücünü kırdı. Yani aşırı güçlenmiş. O süreçte aşırı güçlenmiş burjuvazinin gücünü kırdı. Şimdi de bu konsantre olmuş olan gücü kırma mücadelesinin içinde yaşıyoruz. Bunu söylemeye çalışıyorum yani. Bunu barışçı yollarla yapabilir miyiz? Yapılabilir bence. Daha akıllı davranılsa ama daha akıllı davranılamıyor işte bu tür konularda. Bu tür konularda böyle işte kendi küçük imtiyazlarının peşinde koşarken kendi menfaatine de zarar veriliyor. Burjuvazi de sonuçta kendi menfaatine zarar veriyor idi o gücü konsantre ederken. Yani Mercedes ısrarlı bir biçimde işte kendi üretim anlayışını ve kendi fiyatını koruyup kolluyor iken aslında kendisine de zarar veriyordu. Şimdi de tablo böyle bir şey. Ben o yüzden diyorum ki işte bu aşağıdan gelenler bizi bir biçimde bizim elimizdekini bir biçimde dağıtacaklar, tahrip edecekler. Ama bu böyle ideolojilerle okunuyor. Şöyle, aslında hikaye daha önce gördüğümüz filmin bir benzeri. 1800'lerin ortasında %1'in elinde olan güç, 1930'a geldiğimizde %20'nin elindeydi. 1980'e geldiğimizde %40'ın elindeydi. Şimdi bu %70'in eline geçecek. Bu rakamları uyduruyorum. Oranları uyduruyorum. Yani daha çok kişi katılacak ve daha çok kişi pay alacak. Yani dünya buraya doğru gidiyor. Bu teknik olarak mümkün olduğu için, ekonomik olarak mümkün olduğu için olacak. Ve her yani sonuçta kapitalizme yakıştırılır ama teknik olarak kapitalizm veya değil, her sistem kendi çelişkisini kendi içinde barındırır. Yani burada çok Hegelyen laflar etmek istemem ama yani Hegel bu işin cılkını çıkarmış ama sonuçta kompleks sistemler, evrim böyle bir şeydir yani. Evrim teorisi ne bakarsan ya daha doğrusu biyolojik evrimin dinamiklerine bakarsan tablo böyle bir şeydir. Dolayısıyla şimdi burada bu sistem evet kendi problemlerini yarattı. Yani ne yapmış oldu? İşte beni vasıfsız insanı üretimin faktörü haline getirdiği zaman ben gelir sahibi olduğum zaman kendi çocuğumu okuttum. Vasıflı hale getirdim. Dolayısıyla şimdi sistemin içine sistemin kaldıramayacağı kadar çok vasıflı insan girmiş oldu. Ama bu şu anlama gelmiyor yani. Ha, o kadar vasıflı insan olmasaydı manasına gelmiyor. Bu sefer o vasıflı insanlar başka bir ekonomi yarattı. Yani 1920'de dünyada işte bir romanı okuyabilecek insan nüfusu son derece sınırlıydı. E şimdi birisi bir roman yazıyor ve bu roman işte diyelim ki 20 milyon kişi tarafından okunabiliyor yani. Bu da kendi içinde başka bir ekonomi yarattı. İşte sonuçta hepimizin bolca boş vakti var. Olimpiyatlar seyrediyoruz, dünya kupaları seyrediyoruz, Premier Lig seyrediyoruz. Arada çok da çaresiz kalırsak Süper Lig'de seyrediyoruz. Şu kadar dizi seyrediyoruz vesaire. Şimdi bütün bunlar, ekonomi bunlar oldu artık. Yani ekonominin değişti, alanı kaydı. Başkaları da diyor ki tamam benim de o kadar boş vaktim olsun. Ben de sizin seyrettiklerinizi seyredeyim diyor. Biz 1945'te ne diyorduk? Tabii biz de üretime katılalım, ücret alalım. Biz de Adidas ayakkabı alalım diyorduk. Şimdi Adidas ayakkabı darboğaz olmaktan çıktı. Ben de senin kadar boş vaktim olsun oturup baş seyredeyim diyorum. Yani yok ben statümden vazgeçmem dediğin zaman bu sistem tıkanıyor. Tıkandığı yerde işte bu sistemin sürmesi için ne yapılıyor? Yani işte öyle dediğim gibi konseptler üretiliyor, fark üretiliyor. Durmadan da bu farkı koruyacak, mevcut farkı koruyacak bir şeyler üretiliyor yani. Bariyerler üretiliyor. Benimle, yani ben Starbucks müdavimi olarak işte kahvehane müdaviminden beni ayıracak bariyerler inşa edilirken benimle de işte Boyner'i ayırmak için de Burberry'ler icat ediliyor. Ben bu tartışmalara ilk başladım, o Burberry tartışmasıydı yani. Vay efendim bir Burberry'nin maliyeti işte 10 dolarmış da 300 dolara satılıyormuş da işte bir Blue Jean filan. Kardeşim yani en baştan değer teorisi hakkında zaten kafanız çalışmıyor yani. Ya bu piyasa ve adam Burberry'yi alırken şey için almıyor ki. Onun pamuklu maliyeti için almıyor ki, o marka için alıyor yani. O markayı için alıyor. Benim onu giyemeyeceğimi
biliyor.
Biliyor ve bana üstünlük taslamak için, aramızdaki sosyal hiyerarşiyi bana hatırlatmak için onu giyiyor zaten ya. Ama bu olmasın. Ya olmasın da o zaman sistem çalıştıracak herhangi bir şey bulun bakalım. Ya ben bir hayatta Burberry giymemişim, kimseye üstünlük taslamamışım. Derdim bunlar değil yani. Ama mekanizma böyle çalışıyor. Neymiş efendim işte o Burberry'nin sezon sonu kalanlarını yakıyorlarmış da işte insanlara dağıtsalar Burberry'yi kimse almayacak. Böyle akıllar yürütülüyor yani. İsrafın önüne geçecek falan böyle geyikler. Dolayısıyla şimdi temelde problem bizim hiyerarşik bir biçimde dizilmemiz problemidir. Her birimiz hiyerarşide bir üst basamağı hedefleriz. Bunun kapitalizmle şununla bununla falan bir alakası yok. Bu insanın tabiatıyla alakalı bir şey. Ve herkes bu kendisine bir tırmanacak bir merdiven bulabilir. İlle de bunun giyimle kuşamla olması gerekmez. Kimisi işte kaynaklarını, film festivallerini takip etmek için ona ayırarak kendisine bir basamak icat eder. Kimisi Twitter'da takipçi kasarak bir hiyerarşi icat eder. Her durumda yani bu böyle ille de tek sadece giyimle vesaire olan bir şey değil yani. Her alanda sayısız şekilde bu gerçekleşiyor. Kimisi işte tuttuğu takım üzerinden başkalarına bir üstünlük taslar falan. Bunlar kendi başlarına zararlı şeyler değil. Bu eşiği atlayabilsek sonuçta işte nüfusun daha geniş bir kesimi oyuna katılacak. Katılamıyor kardeşim. Yani bak bunu kabul edin yani. Katılamıyor ve bunun bir manası yok yani.
İşte bizim kapasitemizden. O eşik de bir türlü aşılamıyor. Yani aşmak için nasıl bir yol gerektiği konusunda da bir fikir çok fazla yok herkeste. İnsanlarda da.
Ya bu işte fikirle olan bir şey değil sonuçta. Bu güçle oluyor hep. Yani sonuçta güçle bu iş oluyor. Sonra bunun fikri üretiliyor yani. Şimdi benim gördüğüm tablo bu güç şu anda siyasi platformda, madem demokrasi dediniz, aha işte demokrasi diyerek bu güç kendi oyun alanını açmaya çalışıyor. Tekrar söyleyeyim. Burada böyle hani bir manasız çıkarımlara da sebep olmayayım yani. Sonuçta kahvehane ahalisinin yaptığı tercihleri onaylıyor değilim. Onlarla oturup da işte aynı kahvede geyik yapmaktan hoşlanacak biri değilim. Starbucks'lardan da hiç hoşlanmıyorum. Hayatta bir kere gitmişim. O da işte bir rahmetli bir arkadaşım randevu verdiği için gittim. Bana dedi ki bak bizim dedi işte kahve bizden çıkmış ama bizim dedi işte 3 tür kahvemiz var. Sade, az şekerli, şekerli dedi. Ya burada dedi işte 300 çeşit kahve var. Dedim ki rahmetliye, İbo sen bu 300 çeşit kahveyi test edip bunların arasından hangisinin senin damak zevkine en uygun olduğunu test ettin mi? Kararlaştırdın mı? Yapabilir misin ayrıca? Ya 300 çeşit kahve olmasının ne manası var yani? Ama işte böyle manasız işler üretmek zorunda kalıyoruz yani. Neyse mevzuya döneyim. Ben bu kesimlerin ikisinden de sıkı sıyrılmış bir adamım. Yani orada koku arkeolojisi gibi şeyler icat etmek zorunda kalıp böyle plazalarda absürt absürt kimse yani yapılmasa kimseye hiçbir zarar vermeyecek, hiçbir eksikliği hissetmeyecek işleri yapıp burada kendisine prestij veya gelir çıkartıyor olanlarla bunun teorisini yapanlarla da oturup iki kelam edemiyorum. Öteki tarafta işte böyle ay siz CHP'liler zaten çarçur diyen zevzeklerle işte Erdoğan'ı vay reisimiz son seçimiymiş bu aman falan diyenlerle de iki kelam etme şansım yok. Biz hafta sonu programını çektiğimizde Erdoğan daha o lafı etmemişti. Herkes vay bu Erdoğan'ın son seçimiymiş üzerinden bir yığın geyik yaptı. Ben dedim ki benim anladığım bu laftan benim anladığım şey şu. Bu son seçim diyor Erdoğan. Bundan sonra seçim yok diyor. Yani ben burada kalacağım ama yani seçimsiz olacak bu bundan sonra diyor. Ben
Ya
öyle çıkarttım. Yani.
bunu daha önce de söyledi, bu benim katılacağım son seçim bundan sonra falan diye. O ayrı bir şey. Şimdi de zaten bu kanuna göre katılacağım son seçim diyor. Muhtemelen kanun değişir. Bu kanuna göre de katılacağım ilk seçim oluverir.
Evet yani sonuçta işte böyle bir manasız manasız şeyleri tartışıp konuşuyor ve ben bunlardan fena halde sıkılmış durumdayım yani. Yaşlanmanın da getirdiği bir şey herhalde. Hani insan kaçınılmaz olarak kalan süresi daha kısa olduğunu hissediyor herhalde. Daha mantıklı şeylerle o süreyi geçirmek istiyor galiba. Eskiden sıkılmıyordum bu kadar. Ama şimdi çok sıkılıyorum ya yani bu manasız geyikler bunlar. E gençler tabii yani şimdi onlara çok manasız gelmiyordur. Onlar içsinler de ama bu içme dünyayı şu anda kasıyor olan şey ve özetleyeyim bunun ancak büyük bir savaşla aşılabilir olduğunu düşünüyordum. Şimdi savaşın yerini alan bir kargaşa ortamı var. Bir biçimde belki savaşsız bunu aşacağız. Büyük savaşsız yani. Böyle lokal savaşlarda bunu aşacağız. Duygusu geliyor bana yani İsrail'in yaptıklarının üzerine düşünecek olursak yani bunlar da çok mümkün şeyler değildi yani dünyada. Yani dünyada böyle absürt işler oluyordu. Birleşik Devletler veya Fransa veya işte İngiltere veya Belçika işte Kongo'da falan bunları yapıyor idi ama bunların böyle meşrulaştırmak için böyle sistematik mekanizmalar yok. Meşrulaştırmaya çabalayan sistematik mekanizmalar yoktu. Bütün kendi değer yargılarını inkar etmek zorunda kaldı sayısız özne. Yani Belçikalılar Kongo'da insanlık dışı işler yaparlarken kendi değer yargı, o dönemin değer yargıları itibariyle anlaşılmaz bir şey değil yani zaten o insandan aşağı maymundan yukarı bir şeydi yani orada Belçikalıların zulmüne maruz kalanlar. Değer yargıları öyleydi yani ama şimdi sen bilmem kaç onlarca yıl boyunca bizim beynimizde boza kaynatmışsın şu değer yargıları vesaire üzerinden ve İnsanlık dışı işler yapılıyor. Bunları o değer yargılarıyla mezzetmek için 40 takla atılıyor. Yani bunlar görünüyor ki bu hikayenin sonu geldi yani. Yeni hikaye nasıl yazılacak? Onu görecek. Onun içinde yaşıyoruz yani daha doğrusu.
Herhalde ömrümüz olursa göreceğiz. Değilse bizden sonrakiler görecektir. Ama herhalde çok da uzamayacak gibi de gözüküyor. Çünkü pek çok şey çok sıkıştı. İşte müesses nizam tökezliyor, çöktü, çöküyor lafları da herhalde. Bu işin bittiğini başka şu şekilde ifadesi gibi duruyor.
Öyle görünüyor yani saçmalıkların frekansı
Arttı.
artarken
Ya da
saçmalık boyutu da artıyor yani bir yerde bu iş bu defter kapandı denecek diye düşünüyorum.
bakalım. Pandemi gibi yeni bir şey daha belki karşımıza gelebilir. Bambaşka, hiç beklemediğimiz türden bir işte.
Evet.
Başka şey de var. Peki, burada bitiriyoruz o zaman.
Hay hay.
Peki sevgili dostlar, ilginiz için, alakanız için, desteğiniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.